Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 20. ayrım. Birkaç gün sonra doktorun sesini yine duydu. Ödem geçti. Bugün öğleden sonra çeneye kemik graftı yapabiliriz. Göğsünü açıp 4. kaburgasını yatay olarak kestiler ve oradan aldıkları küçük bir kemik parçasını hasar görmüş olan çene kemiğinin yerine monte ettiler. Sonra pediçelin bir parçasından kesilen bir et parçası ile onun üzerine kapadılar ve diktiler. David için perşembe günleri artık bıçak ve anestezi anlamına geliyordu. Aradaki günlerde çeşitli ilaçlarla dindirilmeye çalışılan acılar, ağrılar ve iyileşmekte olan yaralar demekti. Belirli bir süre sonra bir seri plastik ameliyatlarla burnunu düzelttiler. Güzel bir şekil verdiler. Burun delikleri açıldı ve göz kapaklarının şekillendirilmesi tamamlandı. Kulaklarının arkasına son graftlar yapıldı. Çeneye yapılan graftın aradan geçen günlerle katılaşması ve çeneyi aşağı doğru çekmeye başlaması üzerine burada bir kesikle gevşemeyi sağladılar. David bir zaman sonra yeni dudaklarına da alışmaya ve onları kontrol ederek yavaş yavaş konuşmaya başladı. Artık açık yanık yarası kalmamıştı. Son yaralar da seri ameliyatlarla kapanmış ve gerekli yerler dikilerek iyileşmeye bırakılmıştı. David'de artık enfeksiyon tehlikesi kalmamış ve onu steril odadan çıkarmışlardı. Artık yeniden insan yüzleri görüyordu ve bunlar yatağının çevresine dizilenlerde olduğu gibi maskeli değildi. Bunlar dost, gülen yüzlerdi. Onu ölümden kurtarmış, yeniden yaşama döndürmüş ve yanmış kafasını, yüzünü yeniden bakılabilir bir hale getirmiş insanlardı bunlar. Doktor bir sabah gülerek yatağına yaklaştı ve ''Bundan sonra ziyaretçi kabul edebilirsin.'' dedi. ''Herhalde seni sevindirecektir bu.'' Doktor İsviçre'deki bir hastanede yüksek maaşlı işini bırakmış ve bu hastanenin yanık ve plastik ameliyat bölümünün başına geçmek üzere bu ülkeye gelmişti. Genç ve tanınmış bir hekimdi. David bir an düşündü ve sonra başını iki yana salladı. ''Ziyaretçim olacağını pek sanmıyorum.'' dedi. Yanık merkezinde geçirdiği 9 aylık süre içinde dış dünya ile ilişkisini tamamen kaybetmiş gibiydi. Ama doktor, ''Oo, tabii olacak.'' dedi. ''Burada kaldığın süre içinde pek çok kimse senin nasıl olduğunu sorup duruyordu. Öyle değil mi hemşire?'' ''Tabii doktor, doğru. O halde soranlara artık ziyaretçi kabul edebileceğini rahatça söyleyebiliriz.'' Doktor ve yanındakiler uzaklaşmak üzereyken David, ''Doktor!'' diye seslendi. ''Bana bir ayna bulabilir misiniz? Yüzüme bir bakmak istiyordum.'' Doktor ve yanındakiler bunu duyunca birden durdular ve canları sıkılmış gibiydi. David bunu daha önce de istemiş fakat her seferinde red yanıtı almıştı. Onların duraklamaları üzerine birden öfkelendi ve ''Allah kahretsin, bunu yapamazsınız.'' diye bağırdı. Diğerleri doktorun bir işareti üzerine odadan çıktılar ve o yavaşça David'in yanına geldi. Yumuşak bir sesle ''Pekala David'' dedi. ''Sana bir ayna bulmaya çalışacağım ama burada ayna pek kullanılmaz.'' David aylardan beri tanıdığı bu doktorun sesinde ilk kez olarak böyle bir acıma hissi sezmişti. Uzuvları yok olmuş, yüzleri yanmış ve değişmiş acılar içinde yaşayan insanlara alışık olması gereken bu adam üzgün görünüyordu. Doktor bir an düşündükten sonra ''Bak sana bir şey söyleyeyim.'' diye konuştu. ''Daima böyle kalmayacağını bilmelisin. Şimdiye kadar yaptıklarım sadece yaralarını iyileştirmek ve seni yaşama döndürmek içindi. Artık yeniden yaşayan bir insan oldun. Hiçbir uzvunu kaybetmedin ama eskisi gibi yakışıklı olduğunu söyleyemem. Görünüşünü değiştirmek için daha yapılacak çok şey var. Örneğin kulakların, özel bir malzeme ile yeniden şekillendirilip çok daha mükemmel bir hale sokulabilir.'' Sonra hala David'in kolunda asılı duran pediçeli gösterdi ve ''Estetik çalışma'' diye devam etti. ''Burnun, ağzın ve gözlerinle ilgili seri estetik ameliyatlar geçirmen gerekecektir.'' Birkaç adım atıp pencereden dışarıya güneşli bahçeye baktı ve sonra tekrar David'in yanına geldi. ''Ama sana yalan söylemek istemem.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Benim yapacaklarımın da bir sınırı vardır. Yüzüne ifade veren gözlerinin ve ağzının çevresindeki küçücük kaslar tahrip olmuşlar. Onları değiştirmem mümkün değil. Saçların, kaşların ve kirpiklerin dibindeki foliküller, yani bezcikler tamamen yanmış. Büyük olasılıkla bir peruk kullanmak zorunda kalacaksın ama...'' David birden döndü, yanındaki küçük dolabın çekmecesini açıp cüzdanını aldı ve açarak bir fotoğraf çıkardı. Bu, Ain Gedi vahasında Debra ile birbirlerine gülerken Hannah'ın çektiği resimdi. Resime bir süre baktı ve sonra doktora uzattı. Doktor fotoğrafa baktı ve ''Demek bu kadar yakışıklıydın ha, David, bunu bilmiyordum.'' dedi. Gözlerindeki acıma ifadesini gizleyememişti. ''Beni tekrar böyle yapabilir misiniz?'' Doktor resme uzunca bir süre baktı. Yakışıklı yüzün çekici hatlarını, simsiyah saçları ve mükemmel yüz profilini inceledi Sonra acılı bir ifadeyle başını iki yana salladı ve ne yazık ki hayır diye yanıt verdi. Bunun yakınına bile gelemem. David resmi onun elinden alırken bilmek istediğim buydu diye mırıldandı ve acı acı güldü. Tekrar yaşayan bir insan olduğumu söylediniz. Bırakın da öyle kalayım, tamam mı? Yani estetik müdahaleler istemiyor musun? Daha çok şey yapılabilir, biliyor musun? Doktor, 9 ay bıçak altında yaşadım. Ağzımda, burnumda anestezik kokuları, antibiyotik tadı eksik olmadı. Artık bunlardan uzaklaşmak istiyorum. Biraz sükunet ve temiz hava. Tüm istediğim bunlar. Pekala, estetik ameliyatları şimdi yapmak zorunda değiliz zaten. Bunun için ileride istediğin zaman gelebilirsin buraya. Kapıya doğru yürüdü ve haydi gel diye ekledi. Gel de sana bir ayna bulalım. Koridorun sonunda hemşire odasının iki kanatlı kapısı arkasında bir ayna vardı. Odada kimse yoktu ve ayna lavabonun üst kısmına asılı duruyordu. Doktor kapının kenarına dayanıp durdu ve ona baktı. David aynanın önüne gitti ve orada yüzünü görür görmez birden durdu. Pijamalarının üstüne mavi bir hastane röpte şambırı giymişti. Arkadan yine eskisi gibi yakışıklı görünüyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu ve dar kalçaları ile mükemmel bir vücut yapısına sahipti. Ama bu mükemmel vücudun üzerinde duran baş adeta karabasan gibi bir şeydi. Elinde olmadan garip bir biçimde derin bir iç çekti ve dudakları acıyla aralandı. Sert ve incecik dudaklarla bu ağız bir kobranın ağzını andırıyordu. Korkulu gözlerini açarak aynaya biraz daha yaklaştı. Eskiden simsiyah saçların muntazam taranmış bir şekilde sakladığı kafatası şimdi tamamen çıplaktı ve kabarık deri parçalarıyla kaplıydı. Yüzünün derisi ve eti yama içindeydi. Yanaklarında yara izleri görünüyordu ve bu izler yüzüne garip bir görünüm vermişlerdi. Gözleri yuvarlak ve korku doluydu. Göz kapakları ise alt taraftaki şişiklerle çok çirkin bir manzara oluşturuyorlardı. Burnu şekilsiz bir yumru halindeydi ve yüzüne hiç uymuyordu. Kulakları da yine şekilsiz birer et parçasıydı. Sanki başının iki yanına rastgele yapıştırılmışlardı. Kısacası kafası ve yüzü tamamen çıplak ve çirkin bir görünüm vermekteydi. David acılıydı ve sinirli bir şekilde gülmek istedi. Ancak dudakları iyice gerilmiş gibiydi. ''Gülümseyemiyorum bile'' diye mırıldandı. Doktor başını iki yana salladı ve ''Hayır'' diye yanıtladı onu. ''Yüzündeki kasları kontrol edemeyeceksin.'' İşin en korkunç yanı buydu işte. Asıl acı olan yama ve dikiş izleri değildi. Yüzündeki bu maskenin tamamen ifadesiz olmasıydı. Artık istese bile yüzüne ifade veremeyecek ve sadece donmuş, ölmüş, hareketsiz bir yüzle yaşamak zorunda kalacak. ''Pekala'' dedi. ''Ama sen bir de öteki adamı görmeliydin.'' Doktor onun bu esprisine acı bir gülüşle karşılık vermekten başka bir şey yapamamıştı. ''Kulakların arkasındaki son dikişleri de yarın alacağız.'' Kolunda kalan pedicel parçasını da keseceğiz. Böylece hastaneden çıkabilirsin. Hazır olduğun zaman buraya gelebilirsin. David parmağını başının çıplak derisi üzerinde gezdirdi. Hiç olmazsa bundan sonra saç ve sakal tıraşı olmayıp müthiş para biriktireceğim derken doktor dönerek odadan çıkmış ve David'i yeni başıyla yalnız bırakmıştı. Hastaneden çıkarken giymesi için ona getirdikleri pantolon, gömlek, ince ceket ve sandallar ucuz giysilerdi ve üzerine pek uymamışlardı. Ona ayrıca bir kasket getiren hemşire yönetici odasında onu bir ziyaretçinin beklemekte olduğunu söyledi. David'i bekleyen uzun boylu, zayıf, soğuk gri gözlü ve saçları kırlaşmaya başlamış bir binbaşıydı. Ona elini uzatmadan kendini tanıttı ve sonra önündeki masaya bir dosya koydu. David'in soran gözlerle kendisine baktığını görünce, ''İsrail Hava Kuvvetleri'nden istifanızı istemem için gönderdiler beni.'' dedi. David acılar içinde hastanede yattığı çoğu uykusuz geçen gecelerinde yeniden uçabilmenin hayaliyle yaşamıştı. Bir sigara çıkardı. Çaktığı ilk kibrit sönünce bir ikincisini yaktı ve sigaradan derin bir nefes çekip ''Anlamıyorum'' dedi. ''Demek istifamı istiyorsunuz. Peki ya red edersem?'' ''O zaman görevi ihmal ve savaş sırasında komutanın emirlerine itaat etmemekten dolayı sizi askeri mahkemeye sevk etmekten başka çaremiz kalmayacak.'' David sigaradan bir nefes daha çekti ve başını sallayıp ''Anlıyorum'' diye mırıldandı. Sigaranın dumanı gözlerini yakmıştı. ''Demek seçim hakkım yok, öyle mi?'' ''Ben gerekli kağıtları hazırladım. Lütfen şurayı imzalayın, bir de şurayı. Ben de tanık olarak imzalayacağım.'' David onun uzattığı kalemi aldı ve kağıtların üzerine eğilerek imzaladı. Kalemin gıcırtısı sessiz odada rahatça duyuluyordu. ''Teşekkür ederim.'' Binbaşı kağıtları toplayıp dosyaya sonra da çantasına koydu ve David'i başıyla selamlayıp kapıya doğru yürüdü. Ama David'in hafif bir sesle ''Demek artık toplumdan atılmış bir adamım ben'' dediğini duyunca birden durdu ve döndü. Bir an birbirlerinin gözlerine baktılar. Sonra binbaşının yüzündeki ifade birden değişti ve gözlerinde korkunç bir parıltı belirdi. Yerine konması çok güç olan iki savaş uçağımızın kaybolmasından sorumlusunuz diye başladı. Bize büyük zarar verdiniz. Ayrıca yetişmiş bir savaş pilotumuzun ölümüne neden oldunuz. Ve bu ülkeyi savaşın eşiğine getirdiniz. İnsanlarımızın pek çoğu bu savaşta ölebilir ve bu ülke yok olabilirdi. Uluslararası iyi ilişkilerimiz olan dostlarımızın canını sıktınız ve düşmanlarımıza koz verdiniz. Bir an durdu ve derin bir nefes aldıktan sonra devam etti. Askeri polis komutanlığı sizin askeri mahkemeye çıkarılıp savcının ölüm cezası istemiyle yargılanmanızı istiyordu. Sizi kurtaran başbakan ve tüm genel Mordecai'nin gayretleri oldu. Bana sorarsanız bu duruma üzüleceğiniz yerde sevinmeniz gerekir. Oturun da halinize şükredin. Bunları söyledikten sonra birden döndü ve taş zeminde ayakları ile sesler çıkarıp gitti. David birden hastaneden çıkıp da ilkbahar güneşi altında yürüyebilme isteğinin kaybolduğunu hissetti. Birisi ona uzun süre hapishanede kalan mahkumların da çıkma zamanları geldiğinde böyle hissettiklerini söylemişti. Kapıya yönelmeden önce bir an durup düşündü ve sonra ağır adımlarla hastane sinagoguna yürüdü. İçeriye girdi ve kare şeklindeki ibadethanenin kuytu bir köşesine çekilip uzun süre oturdu. Duvardaki vitraylardan süzülen güneş ışınları içeriye rengarenk bir görünüm veriyordu. Orada moralinin biraz düzeldiğini hissetti ve yine ağır adımlarla dışarıya çıkıp bir otobüse binerek Kudüs'e doğru yola çıktı. Otobüste arka sıralarda pencere kenarında boş bir yer bulmuş ve araya oturmuştu. Bir süre sonra birisi tarafından gözetleniyormuş gibi bir hisle başını kaldırıp baktı. Önündeki sırada yanında iki küçük olan, fakir giyimli, zamanından önce yaşlanmış gibi görünen bir kadın oturmaktaydı. Kadın küçük çocuğu kucağına almış, ona elindeki plastik şişeden bir şeyler içiriyordu. İkinci çocuk 4-5 yaşlarında sevimli bir kızdı. Kıvırcık saçları, koca koca siyah gözleri vardı. Otobüsün arkasına dönük olan yere oturmuş ve baş parmağını ağzına almıştı. Gözlerini David'e dikmiş, hiç kımıldamadan onun yüzüne bakıp duruyordu. David birden çocuğa karşı içinde sıcak bir yakınlık duydu. Aylardan beri kimseye bu kadar yakın olmadığını hissediyordu. Gülümsemeye çalışarak hafifçe eğildi ve elini uzatıp küçük kızın kolunu okşamak istedi. Ama küçük kız hemen elini ağzından çekmiş, ondan kaçıp annesinin koluna yapışarak yüzünü onun bluzuna saklamıştı. David bir sonraki durakta otobüsten indi ve yoldan ayrılıp taşlı yokuşu tırmanmaya başladı. Hava çok güzeldi ve etrafta yakınlardaki şeftali bahçelerinin kokuları duyuluyordu. Bir süre tırmandı ve tepeye yakın bir yerde durup dinlendi. Yorgunluktan nefessiz kalmış gibiydi ve titriyordu. Aylarca hastanede hareketsiz yatmak onu çok hamlaştırmıştı. Ancak yorgunluğunun tek nedeninin bu olmadığını da biliyordu. Otobüsteki küçük kızın ondan kaçması genç adamı gereğinden fazla üzmüştü. Başını kaldırıp özleyen gözlerle gökyüzüne baktı. Hava tamamen açık ve gökyüzü masmaviydi. Sadece kuzeyde birkaç gümüş renkli bulut kümesi görülüyordu. O bulutlara ulaşabilse orada sakinleşebileceğini biliyordu. Bir taksiye atlayıp Malik Sokağı'na kadar gitti. Ön kapı kilitli değildi ve o anahtarı çıkarırken hafif bir itişiyle açılıvermişti. Şaşkın ve endişeli bir tavırla içeriye girip salona geçti. Eşyalarda hiçbir değişiklik yoktu. Her şey yerli yerinde ve aylarca önce bıraktığı gibiydi. Ancak birisi gelmiş ve ortalığı temizlemiş olmalıydı. Sonra zeytin ağacından yapılmış masa üzerindeki vazoda çeşitli renklerde taze çiçeklerden oluşan bir buket duruyordu. David sıcak ve baharatlı bir yemeğin kokusunu duydu. Yağsız ve lezzetsiz hastane yemeklerinden sonra bu koku birden iştahını açmıştı. Bir an durup düşündü sonra "Hey, kim var orada?" diye seslendi. Arkasındaki kapalı banyo kapısından "Merhaba, evine hoş geldin" diyen bir ses duyunca irkildi. "Bu kadar çabuk geleceğini hiç sanmıyordum doğrusu. Beni gafil avladın." Tuvaletin sifonu çekildi ve sonra kapı açılarak Ella Kadeş koca vücuduyla dışarıya çıktı. Üzerinde her zamanki geniş ve rengarenk kaftanlarından biri vardı. Elma yeşili geniş kenarlı şapkasının bir yanı Avustralyalı askerlerinki gibi koca bir yeşim taşıyla tutturulmuştu. Kalın kollarını iki yana açmış, yüzünde tatlı bir gülücükle ona hoş geldin diyordu. David'e doğru gülerek geldi ve parlak küçük gözlerindeki korkunç ifadeye rağmen gülümsemesini uzun süre bozmadı. Ona yaklaşınca adımları yavaşladı. "David," diye kısık bir sesle konuştu. "Bu sen misin David?" "Merhaba Ella." "Aman tanrım." "Ey benim merhametli Allah'ım, benim yakışıklı aslanım, sana ne yaptılar böyle?" David elini kaldırdı ve boğuk sesiyle "Bana bak koca bebek," dedi. Sakın burada zırlamaya kalkma, yoksa seni tuttuğum gibi şu merdivenden aşağıya atarım, tamam mı? Ella kendini kontrol edebilmek, gözyaşlarına hakim olabilmek için büyük gayret gösteriyordu. Ama koca kolları ile onu sarıp göğsüne bastırırken çenesinin titremesine ve hıçkırıklarına engel olamadı. Sesi boğuk ve genizden çıkıyordu. Buzdolabına bir kasa bira koydum. Sonra da ikimize baharatlı çok güzel bir yemek yaptım. Benim körülü yemeğimi çok seveceksin. En güzel pişirdiğim yemektir o. David yemeği büyük bir iştahla yer ve birasını içerken bir yandan da Ella'yı dinliyordu. Kadın acısını ve üzüntüsünü ona göstermemek için durmadan konuşuyor, bir şeyler anlatıyordu. Seni ziyarete gelmek istedim ancak izin vermediler David. Ama her hafta telefon edip durumunu soruyordum. Hemşire ile arkadaş olduk ve bugün çıkacağını bana o söyledi. Hemen buraya geldim ve yalnızlık çekmemen için bir şeyler yapmaya çalıştım işte. David'in yüzüne bakmamak için kendini zorluyor ama baktığı zaman da gözlerindeki üzüntü ifadesini tüm neşesi ve gayretine karşın gizleyemiyordu. David yemeğini bitirdiği zaman "Şimdi ne yapmak istiyorsun David?" diye sordu. "Bıraksalar tekrar gider uçmaya başlardım. En iyi yaptığım iş bu, biliyorsun. Ama benden istifa etmemi istediler ve ben de isteneni yaptım. Emirlere karşı geldim. Joe'yu sürükleyip o uçakları sınırın ötesine kadar takip ettik ve bir kısmını düşürdük. Ama beni istemiyorlar artık. Neredeyse savaşa giriyorduk David. Joe ile birlikte yaptığınız şey çılgınlıktı." David suçlu olduğunu kabul eder gibi başını salladı ve hafif bir sesle "Gerçekten çılgın gibiydim" diye konuştu. "O gün normal düşünemiyordum Debra'dan sonra." Ella elini kaldırıp onu susturdu. "Evet, biliyorum. Bir bira daha alır mısın?" David başını salladı. "O nasıl Ella?" Soruyu Ella'yı ilk gördüğü andan beri sormak istiyordu. "Çok iyi Davey. Yeni bir kitap yazmaya başladı ve bunun ilk kitabı kadar güzel, belki daha da iyi olacağını sanıyorum. Çok ünlü bir yazar olacağına inanıyorum. Gözleri nasıl? Herhangi bir gelişme var mı?" Ella başını iki yana salladı. Artık bu durumuna alıştı. Kör olması onu eskisi kadar fazla üzmüyor artık. İnsanlar zamanla her şeye alışıyor David. Sen de bu olanlara zamanla alışacaksın. Ancak David onu dinlemiyordu. Derin düşüncelere dalmıştı. Bir süre sonra başını kaldırdı ve hafif bir sesle "Biliyor musun Ella?" diye başladı. "Hastanede kaldığım o uzun süre zarfında hemen her gün ondan bir haber bekledim. Ne bileyim, işte bir kart, iki satırlık bir mektup." Olanları bilmiyordu ki David. Bilmiyor muydu? Nasıl yani? David masanın üzerine uzandı ve Ella'nın bileklerinden tuttu. "Joe'nun ölümü nedeniyle Debra'nın babası çok öfkeliydi. Bundan senin sorumlu olduğunu düşünüyordu." David başını salladı ama maskeyi andıran ifadesiz yüzünden bir şey anlamak olanaksızdı. "İşte bu nedenle Debra'ya senin İsrail'den gittiğini, ülkene döndüğünü söyledi. Hepimiz bu konuda yemin ettik. Debra senin ülkene döndüğünü sanıyor şimdi." David onun bileklerini bıraktı ve bira bardağını alarak dudaklarına götürdü. "Benim soruma hala yanıt vermedin David. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun?" "Bilmiyorum Ella. Herhalde bir süre düşüneceğim." Tepelerden esen sert ve sıcak rüzgar gölün sularını kırıştırıyor ve rengini koyulaştırıyordu. Sahildeki kıvrıntının ötesinde balıkçı tekneleri güvertelerine serilmiş, kurumakta olan balık ağları birlikte bağlı oldukları yerde sallanıp duruyorlardı. Rüzgar Debra'nın saçlarını da darmadağın etmişti. Üzerindeki ince ipek elbise rüzgarın etkisiyle vücuduna yapışmış ve güzel göğüsleriyle bacaklarının muntazam hatlarını meydana çıkarmıştı. Eski kalenin surlarındaki mazgalların önünde iki eli de bastonunun sapı üzerinde hafifçe eğilmiş olarak durmuş, sanki çok uzakları görmek istiyormuş gibi göle bakıyordu. Ella onun hemen yanı başında kale duvarından kopmuş bir taşın üzerine oturmuş, bir eliyle şapkasını tutuyor ve konuşurken reaksiyonunu ölçmek ister gibi Debra'nın yüzüne bakıyordu. "O zaman doğruyu yaptığımı sanıyordum. Gerçeği senden saklamanın daha iyi olacağına emindim. Çünkü senin de kendine işkence etmeni, kendini üzüp yıpratmanı istemiyordum." Debra onun sözünü kesti ve sert bir sesle "Bunu bir daha sakın yapma" dedi. Ella başı ile üzgün olduğunu gösteren bir işaret yaptı ve "Onun nasıl olduğunu tam olarak bilmiyordum" diye devam etti. "Onu bana göstermiyorlardı. Ben de herhalde biraz korktuğum için işin üzerine fazlaca gidemedim ve sürümceme de bıraktım." Debra öfkeli olduğunu gösterir tarzda başını salladı ama sesini çıkarmadı. Başını Ella'ya çevirdiği zaman gözlerinde beliren parıltılı ifadenin çok şey söylediğini sanatçı kadın gayet iyi anlıyordu. Görmeyen gözlerle bu kadar belirgin bir ifadenin görülebilmesi Ella'yı şaşırtıyordu. "Ella, o sıralarda seni rahatsız etmek istemedim" diye sürdürdü konuşmasını. "Anlıyorsun beni değil mi hayatım? Yazılarının aksamasını istemedim. O kadar güzel gidiyordun ki yeni romanınla. Sana olanları anlatmakla elimize bir şey geçmeyecekti ve seni daha çok üzecektik. Bu nedenle babanla işbirliği yapmaya karar verdim. Sonunda işler bu hale geldi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 188. Devamı 21. ayrımda.